Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan beyefendi hocamız ve Fakir Süleyman Derin Gazali İhya Ulumuddin kitabını okuyup değişik bölümleri sizler için günlük hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz, bunun çarelerine bakıyoruz. Önemli bir konu idi. Şükür konusu. Geçen hafta biraz daha hocam ayetlerle şey yapmıştık. Önce hoş geldiniz diyelim.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Allah razı olsun. Hocam bu hafta daha çok şükürle alakalı olarak, tabii İmam Gazali'nin böyle güzel bir yapısı var. İnsan neye şükreder? Nimete şükreder. Evet. O zaman nimet nedir? Nimeti veren kimdir? Nimeti alan kimdir? Bu soruları biraz detaylı olarak cevap vermeye çalışacağız.
Bugünkü psikoloji açısından İmam Gazali çok analitik, böyle ayrıntılara giriyor, sistematik yapıyor. Onun için psikoloji biliminin Gazali'den yararlanması çok daha kolay oluyor.
Çok sistematik gidiyor hocam. Evet. Her şeyi böyle, yani Allah'a şükredin iyi olur deyip geçmiyor. Yani bunun için aslına iniyor, kökenine iniyor. Şükür için diyor sebep olan nimettir. Nimet nedir, ne değildir? Hocam bugün biz mesela kafamız çok karışık. Özellikle nimeti kim veriyor bilmiyoruz. Hani şu manada söylüyorum. Abi Müslümanlar Allah'tan gelir diyoruz ama
evet.
Hayatımıza baktığımız zaman bazen sebepleri müsebbip yerine gerçek vereni unutup aracı verenleri gerçek zannediyoruz.
Evet.
İşte bu şükür bahsine girişte bunu detaylı anlatıyor ki esasında her şeyde böyle. Mesela bir sevgi bölümünü incelemiştim bir ara İhya'da. İnsan bir şeyi niye sever diyor. Oradan başlıyor. Allah sevgisine girmeden önce.
Sevgi nedir? Nasıl sever?
İşte tamamen psikolojik. Evet. Kıymetli hocam. Diyor ki insan diyor kendine iyilik yapanı sever. Varlığını borçlu olduğunu sever diyor. Ondan sonra kendine benzeyeni sever diyor. Güzeli sever diyor. Bunun hepsini Allah Celle Celaluhu uyguluyor. Diyor bizim varlığımızı veren Allah'tır.
Evet.
Allah güzeldir. Güzeli sever. Hadis-i şerif var biliyorsunuz.
Evet.
Ondan yani benzemek de şöyle. Çünkü kainatta Allah'a en çok benzeyen varlık insan. Hür iradesi var mesela. Belli oranda tabii. Allah'ın sıfatları büyük oranda bize tecelli etmiş. Oradan giriyor meseleye. Böyle yani Allah'ı sevmek durumunda kalıyorsunuz. Psikolojik olarak sizi ikna ediyor ya şimdi.
Evet, evet.
Şükürde de böyle hocam. Şimdi isterseniz ben yavaştan gireyim. Siz de inşallah güzel açıklamalar yaparsınız. Evet, şimdi nasıl? Diyor ki bu şükürde üç asıl vardır. Üç şeyi bilmek zaruridir. Yani sanki hocam epistemolojik temellerini mi atıyor burada?
Evet, evet. Önce temelleri atıyor.
Çünkü her şey bilgiyle oluyor. Bilgiyi bilmeden bir şeyi ilerleyemiyoruz. Diyor ki buyurun bir şey diyeceksiniz.
Yani bilginin önemi, hani bazen derler ya bilginin ne önemi vardır. Bunu tasavvuf adına söyleyenler olur. Halbuki sufiler bilgiyi son derece kıymetli buluyor. Burada ama bilmek tek başına değil. Hani kitap yüklü eşekler kavramı geçiyor Kur'an'da.
Yaşayarak
yaşamak, onu hayata geçirmek, o anlamda ve işte şükür için bilgi şart yani.
Çünkü hocam bilgi başlangıç noktamız. Eğer başlangıç noktamız yanlış olursa hiçbir zaman hedefi tutturamazsınız.
Evet.
Bilgiyle kainattaki yerimizi, Allah ile olan ilişkimizin, bizim neredeyiz, her şeyi yerli yerince oturtuyorsunuz. Şimdi diyor ki hocam şükürle alakalı olarak üç şeyi bilmek zaruridir. Birincisi nimet, ikincisi nimeti veren, üçüncüsü de kendisine nimet verilmiş olandır. Yani insanları bizi kastediyor. Şimdi buradan yola çıkarak hocam önce şunu söylüyor. Nimetle alakalı konuşursak diyor, Allah hakkında bütün nimetlerin nereden gelirse gelsin Allah'tan olduğunu bilmek lazımdır. Aslında inam edici olup nimetleri veren odur. Diğer bütün vasıtalar onun emrinde müsahhardır. Yani şunu demek istiyorum kısacası. Bize bir nimet geldiği zaman bu nimeti bize kim veriyor gerçekte?
Evet.
Yani bizim patronumuz, babamız, bir arkadaşımız mı bize bir ihsanla, iyilikte bulunuyor? Yoksa onun ötesinde birisi var mı? Yani önce buradan başlıyor hocam meseleye. Yani hakikaten belki psikoloji bu konulara pek girmeyebilir. Çünkü psikoloji bu kadar teolojik konuya girmez de biz İslami açıdan meseleye bakarsak gerçek nimeti veren Allah. Bunu hocam fark etmiyor sanki. İnsanın bir bilgi körlüğü var.
Bilgi körlüğü var. Bir de şey tabii, insanlar nimette aracılık eden insanlara diyelim.
Takılıp
diyelim ki,
kalıyorlar.
Geçiminde katkısı bulunan, burs verenler olabilir, yardımda bulunanlar olabilir vesaire. Aşırı minnettarlık hissetmek. teşekkür gerekli bir şey ama aşırı minnettarlık hissetmek Allah'a karşı bir nankörlük oluyor.
Aynı zamanda hocam psikolojik rahatsızlık da oluyor belki.
Tabii. Çünkü bu şudur. Özellikle hani sosyolojide toplum böyle bir piramit olarak düşünülür. Şimdi muhafazakar insanlar daha çok diyelim ki Türkiye koşullarında orta, alt ve orta tabakada yer alıyor. Şimdi burada toplumun bütün ağırlığını üzerinde taşıdığı için bu insanlar bir miktar eziklik psikolojisi geliştirmişler. Bizim insanımız. Bu da onu şeye iteliyor. Diyelim ki kendisine iyilik yapana ya da kendisine katkıda bulunana karşı aşırı bir minnettarlık. Teşekkür gerekli bir şey.
Ama dengesini bozuyor değil mi hocam?
Dengeyi bozuyor.
Hocam çok dengeyi harika konuya girdiniz şimdi. Yani bizim İslami kesim biraz fakirlikten gelmişiz. Evet. Köylerden gelmişiz. İstanbul'a gelmişiz. Tabii ister istemez işte barınmaya ihtiyacımız var. Bursa'ya ihtiyacımız var. Allah razı olsun. Genelde yani böyle bir hakikaten camialarımız, vakıflarımız çok güzel hizmet ediyor. Bazen hocam farkına varmadan belki de yani haşa, nimeti sanki biz veriyoruz. Psikolojisi
onlar moduna giriyor.
Bu da tabii alana negatif yansımada tabii, bulunuyor. Tabii. O insanın dengesini bozuyor. Davranışlarına normal bir insan gibi değil de ezik ve köle ruhlu.
Aynen öyle. Yani bu kişilik gelişimini engelliyor. Şimdi bazen şu denebilir. Yani minnettarlık duysun kötü bir şey mi?
Değil.
Ama aşırı minnettarlık duyduğunda işte kişiliğini geliştiremiyor.
Hocam siz de böyle hakikaten güzel konulara giriyorsunuz ya. Yani bizim camianın zayıf noktalarını çok güzel yakalıyorsunuz. Ben de ne zamandır hocam bunu düşünüyorum. Çünkü şöyle iki taraf var. Biz nimeti, Allah'ın verdiği nimeti başkasına dağıtırken esasında kendimizi araya koymamamız lazım. Bu Allah'tan gelen bir ikramdır. Aracı evet. Ben olmuşum. Hatta bu konuda hocam meşhur bir şey vardır. Yani Allah'tan geldiğini göstermek için. Ya şeyhim diyor bu nedir bu? İlmel yakin, aynel yakin, hakka yakin. Tasavvufta en çok geçen bu
evet,
konudur.
Kavramlar.
Şeyh efendi tutuyor dervişin elinden. Evladım gel seni diyor götüreyim bir caminin şadırvanına. Orada üç adam var. Sana bunu ispat edeceğim. Yani göstereceğim. Uygulamalı olarak. Gidiyorlar. Üç kişi abdest alıyor. Ha, burada hocam esas şeriat, hakikat ve tarikat. Özür dilerim bunu söylemek istiyorum. Şeriat seviyesindedir. Tarikat ve hakikat. Oğlum ki şu adamın ensesine tokat at diyor. Abdest alan birisi eğilmiş.
Evet.
Gidiyor bir tokat atıyor. Adam hemen hışımla kalkıp bir tane tokat
sallıyor
geriye. Tamam. İkincisini at bakalım diyor. İkincisi tokatı yiyince dönüp bakıyor şöyle ama bir şey de ben atmasına devam ediyor. Üçüncüsüne tokat atıyor. Adam dönüp bakmıyor bile. Şimdi evladım diyor. Birincisi ehli şeriat edeyim.
Evet.
O yani bir tokat yedi. Hemen o tokatın acısını çıkardı. Bana bir tokat attı. O birisini ben yakalayıp şimdi intikamımı alayım dedi. İkincisi ya Allah'tan bir tokat geldi bana.
Evet.
Ama kim aracı olduğunu merak ediyorum. Hangi gafil?
Bula aracı oldu.
Tamam esas tokat Allah'tan geliyor. Bir hata yaptım. Bir günah işledim. Üçüncüsü işte dedi ki ya bu tokat bana Allah'tan geldi.
Evet.
Bunu hocam nimet de orada kabul edebiliriz. Tersten de bakabiliriz.
Evet.
Bir nimet de olabilirdi. Aracının ne hükmü var ki? Allah-u Teala isterse düşmanla sana yardım eder. Dostum dersin zarar görürsün. Düşmanın evet. Elinden nimet yersin. Aracının kıymeti yok deyip dönüp bakmadı diyor. İşte bu da ehli hakikat diyor. Şimdi hocam ehli hakikat olmak zor iş. Bu özellikle nimet konusunda. Çünkü biz araca takılıp kalıyoruz. Hele bir de böyle maddi imkansızlıklar içinde büyüyen insanlar
evet.
Bazen tamamen aracı safhasında kalıyor. Bu konuda o yüzden verenlerin çok dikkatli olması lazım.
Evet. Onlar dikkatli olması gerektiği gibi geçen programda değinmiştik. Şimdi bir diyelim ki mülteci çocuğa yardım ediyorsun. Yardım ederken böyle kendine bir şey biçiyorsun. Bir pay biçiyorsun. Gururlanıyorsun. Bak işte ben iyilik yapıyorum.
Bu adamla gariban falan.
Acıyorsun ona. Merhamet değil. Acıyorsun ona falan. Halbuki başka bir açıdan bak. O çocuğun yardımı olan ihtiyacından daha fazla senin iyilik yapma borcun var.
Ve o fakir senin o ihtiyacını karşılıyorsa ona teşekkür etmen lazım.
Ona teşekkür etmen lazım.
Evet hocam.
Şimdi öbür türlü senin yaptığın iyilik gerçekte bir iyilik olmuyor işte. Ne oluyor? O gururunun bir havası.
Ego şişmesi hocam.
Tabii.
Egosu şişiyor. Yani iyilik yaptıkça tevazuya bürünecek. Allah'ım bana bu nimetleri sana ihsan ettim. Ben de senin adına dağıtıyorum diyecek yerde. Ya ben ama büyük adamım. Ucup. Biz bunu hocam yani İslami literatürde ucup diyoruz.
Evet.
Yani ucup
kendi kendine böbürlenmek.
İnsanın kendini ibadetlerle beğenmesi ama. Fark bu. Yani çok yakışıklıyım diye beğenmek değil.
Ha, anladım.
Ya ben de öyle bir cömertlik
gururdan var ki. Gururdan farkı.
Gurur da İnsan herhangi bir şekilde kendine aldanabilir.
Anladım.
Yani zenginliğe aldanır. Zenginlik de ben de ebedi diyebilir. Ama burada ibadet ediyorsunuz. Yani namaz kılıyorsunuz. Ya benden güzel namaz kılan yok herhalde diyorsunuz. İnfak ediyorsunuz. Ya ama cömert adamım. Herkes bir kuruş vermezken ben çuval dolusu infakta bulunuyorum diye kendinize bir paha biçiyorsunuz. Bu da tabii dediğiniz gibi karşıdaki insanın ruh sağlığına. Hocam insan suresi çok ilginçtir. La nuridu minkum cezaen ve la şükura diyor. Ashab-ı kiram yemek yediriyorlar. Diyorlar ki biz sizden ne teşekkür bekliyoruz ne de bir karşılık mükafat bekliyoruz. Çok ilginç ayet-i kerime. Allah-u Teala bunun şeyini koymuş Kur'an kitabına, insan suresinde. İnsan hem yedirecek, içirecek, iyilik yapacak ve bunu yaparken de kesinlikle bir teşekkür beklemeyecek. Ha, onu Allah'ın teşekkür edecek ayrı konu. Onun vazifesi. Ama veren bu psikoloji içinde olmayacak. Ya ben falanca şurada iyilik yapmıştım da nankör çıktı diyorsanız demek ki siz o parayı, o bursu, o sadakayı kendi şeyinizi şişirmek için vermişsiniz.
Yani o iyiliği Allah ile kendi aranda bir ilişki olarak düşüneceksin. İyilik yaptığın insanla senin arandaki ilişki değil, Allah ile senin arandaki ilişki olarak düşüneceksin esas olarak yani.
Öteki türlü ne oluyor? Ya ben Ali Rıza Bey'e bundan 20 sene önce talebeyken burs vermiştim. Bugün bana dönüp selam bile vermedi.
Evet.
Bu beklentiye girdiğin zaman da şu oluyor. Ya ben vereyim ki hemen karşılığı dünyada alayım. Onu bana kendime köle edineyim gibi psikoloji var. Yani hakikaten bizim İslami camiada oluyor bazen bu. İnsanları işte hocam ihsanlarla boğup işte FETÖ hadisesi mesela.
Evet.
Şimdi ben size yani bir arkadaş yardımcı oluyor. Sana iş bulalım diyor. Gayet insani bir şey. CV'ni bana ver diyor. Sana yardımcı olayım diyor. Gayet güzel. Onu iş buluyor. Sonra diyor ki arkadaş biz sana iş bulduk. Seni yerleştirdik. Tabii haksızlık yaptığında söylemiyor belki. Yani o zaman maaşın %10'unu getir. Bizim her dediğimizi yapacaksın. Şimdi bu psikolojiden kurtulmamız lazım.
Kesinlikle. Yani bu
İslami camiaların bence büyük sıkıntısı bu.
Bir sömürü aracına dönüştürüyor iyiliği. İyiliği bir sömürü aracına. Bir koyuyor deyim yerindeyse 10 değil 100 talep ediyor.
Bin alıyor
yani.
Hocam.
Bin alıyor. Bir de bizim insanımız işte tevazuyu eziklik olarak yaşadığında bunu hak görüyor. Yani o talebi hak görüyor. Ona minnettarlık duyduğu için, aşırı minnettarlık duyduğu için her dediğini yapmaya çalışıyor. Bunlar işte şey, dengeyi bozduğu andan itibaren sonuç olarak Allah niçin kendine kulluğa çağırıyor? Başkasına kulluk yapma. Çünkü başkasına kulluk yaptığını sömürülürsün.
Ya hocam bizde şöyle bir şey var mı? Bizim milletimize kadar çok hakşinas, kadirşinas şu manada. Yani bir adam desen ki şu da para veriyorum, şu haksızlığı yap desen yapmaz. Size 100 bin lira yapmaz ama ya size ben 10 sene önce bir yemek ısmarlamıştım zor zamanınızda desek. İster istemez onu yapıyor sanki. Öyle bir psikolojimizin şeysi de var mı sanki Türk milletinde?
Var tabii. Şimdi bu kadirşinaslık işte bir şey ne kadar iyi olursa olsun onu aşırıya götürdüğün zaman dengeyi bozuyorsun yani. Dengeyi bozdu. Kişiliğin dengesi bozulduğunda ortaya işte bir şey çıkıyor. Bir problem çıkıyor yani. Oradaki dengeyi korumak. Kur'an-ı Kerim'de Allah göklerdeki dengeye işaret ediyor. Onun insanların yeryüzünde o dengeyi yaşatmalarını istiyor. Bu
böyle sadece çok sirul mizan, çok ilginç hocam. Ayette evet. Rahman suresinde ben evet diyor gökte müthiş bir sistem kurdum.
Evet.
Ama yeryüzünü size teslim ettim. Sakın ha yeryüzündeki mizanı bak denge demek dediğiniz gibi hocam evet, çok evet güzel. Sakın o dengeyi bozmayın. Yani veren Allah adına veriyor. Diğeri de esasında alırken de şunu düşünmesi lazım. Gerçi biraz sonra ihya da gelecek. Tamam sen Allah razı olsun bana yardım ediyorsun ama esas veren Allah. Allah seni evet aracı kıldı şeklinde. Bu sefer dengeler bozulmuyor.
Yani şimdi hocam, şeyde düşünün hocam. Yıldızlar ve gezegenlerde dengenin bozulduğunu düşünün.
Birkaç metre yaklaştığını düşünün değil mi?
Yani şimdi mesela dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi esneklik payı da var. %3.3 hesapladım ben. 147 ila 152 milyon kilometre arasında değişiyor. Bir esneklik payı var. %3.3. Ama diyelim ki bunu %5 yaptığın zaman o zaman dünya ya sıcaktan kavrulacak ya soğuktan donacak noktaya gelir. Buradaki tabii milimetrik değil, bir esneklik payını her zaman hesaba katmak gerekiyor. Allah kainattaki koymuş olduğu dengede bir esneklik payı var. Yani aslında esneklik payını da bize mesaj olarak gönderiyor. Çünkü siz insansınız diyor. Bak gökler bile böyle her şeyi milimetrik yapamıyor. Sizde de bir birazcık esneklik tabii vardır. He, bir esneklik vardır. Ama nihayetinde dengeyi koruman lazım. Şimdi dengeyi korumasa ne olur? Mesela ay dünyaya yaklaşsa hocam, daha fazla yaklaşsa okyanuslar kabarıyor ve bütün yeryüzünü okyanuslar kaplayabilir. Ayın uzaklaştığını düşünelim hocam. Ayın uzaklaşması durumunda dünyanın eksen eğriliği düzeliyor. Güney ve kuzey kutbu aynı çizgiye geliyor. Dikey hale geliyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz hocam? Mevsimler ortadan kalkıyor.
Bu da bir felaket.
Mesela Mars'ın bizim gibi bir Mars mıydı, Venüs müydü? Her neyse. Mesela bizim gibi şeyi yok. Ayı yok hocam. Dolayısıyla eğik değil. Onun için güneş ışınları her tarafa aynı şekilde, her zaman aynı şekilde vuruyor. Tek mevsim yaşıyor.
Bu da çekilmez. Yani bitkilerin bitmesi için değil mi hocam?
Tabii. Dört mevsim lazım. Mesela ilginçtir. Dünyanın güneş etrafındaki yakınlığı ve uzaklığı 147 milyon kilometre yakın. En uzak olduğu zaman 152 milyon kilometre. Ama ilginç bir şey, biz kışı yakınken, güneşe yakınken yaşıyoruz.
İlginç.
Çünkü bizim o yakınlığımız ya da uzaklığımız değil, eğikliğimiz belirliyor mevsimi. Güneş ışınlarının dünyaya geliş açısı belirliyor. Bu şu anlama geliyor. Eğer eğikliğimiz olmazsa, işte ay olmazsa ya da ay uzaktaysa, o eğiklik ortadan kalkıyor. O zaman dört mevsim de ortadan kalkıyor.
Hocam şimdi burada
denge onun için çok hakikaten önemli bir şey, yani denge. Mesela merhamet olağanüstü bir şey ama aşırı merhamet mazarat.
Evet. Aşırı merhametten mazarat doğar diye atalarımız söylemişler. Maraz doğar.
Maraz doğar yani.
Şimdi hocam İmam Gazali öyle güzel bir dengemizi sağlıyor ki bizim. Bu şükür bahsinde yani nereden nereye geldik değil mi? Şimdi ne alakası var diyeceksiniz ama öyle değil.
Hayır, hepsi aslında birbirini gerektiriyor. Tabii. Herhalde. Şu mesela sabırı işlemiştik. Bakıyorsunuz sabır aslında şükrü gerektirdiği gibi şükür de sabrı gerektiriyor. Öyle. Ya da merhamet. Hep aslında bir yerden başladın mı aslında yol alacak yani insan.
Bir de hocam İhya'yı dikkatli okuduğunuz zaman bu tür davranış bozuklukları ve bilgi hatalarını düzeltiyor. Yani şimdi burada İmam Gazali şimdi hocam biraz sonra şey girecek.
Değil mi? Haram sabırdan bahsediyordu mesela.
Tabii haram sabır olmaz diyor.
Şimdi mesela kimin aklına gelir haram sabır diye bir şey, ama var işte.
Hatta hocam burada yola çıkarak ben de hani haram şükür haşa şu manada Allah'a değil de.
Tabii.
Haram şükür şu manada.
Ama işte insanlara aşırı minnettarlık böyle haram bir şükür olur yani.
Niye haram? Çünkü bu sefer gerçek verenin Allah olduğunu unutuyorsun.
Unutmuş oluyorsun.
Senin için tek gerçek var patron ve banka. Bankaya giderim, paramı alırım, patronun gönderdiği parayı diyorsun. Bir ötesi, o patronu kim yarattı? Bu parayı, bu kainatı kim yarattı? Onun gönlüne. Şimdi hocam İmam Gazali biraz sonra öyle konular işleyecek ki bu inşallah yanlışlıklarımız tamamen düzelecek. Şöyle diyor hocam, Allah'ı ve onun efalini bilen kimse güneş, ay ve yıldızların katibin elindeki kalem gibi onun emrinde olduğunu, gerçek irade sahibi olanın, hazine sahibinin Allah olduğunu, vezirin ise sadece yani parayı verenin bir araç olduğunu, hatta şöyle diyor, kendi başlarına kalsalar bir kuruş dahi vermeyeceklerini. Size çok iyilik yapan bir insan var. Esasında Allah onun gönlüne o iyilik yapma duygusunu koymasaydı. Yani evet. Sen buna şimdi 10 lira versen yarın cennette 100 lira kazanacaksın fikrini koymasaydı adam sana 1 lira vermezdi diyor. Evet. Sen o adamı diyor, gözünde çok büyütme diyor. O adam kendi menfaati için sana verirken bile kendini düşünüyor. Şimdi bir zengin niye Suriyeli bir mülteciye yardımda bulunuyor? Ya şunu 10 lira vereyim, ahirete rahat edeyim diyor. Evet. Burada 10 lira, ahirette 1000 lira alacağım diyor.
Bir hesap yapıyor yani.
Hesap yapıyor tabii. O zaman şu hatta diyor, bir nimeti sana ulaştıranın postacı gibi bir vasıta olduğunu bilmek gerekir diyor hocam.
Evet.
İşte postacı şimdi bize bir çek getirdi hocam. Postacının elini ayağını öpüyor musunuz? Yani. Allah senden razı olsun. Bu çeki iyi ki getirmiş. Ya da diyorsun kardeşim geç getirdin ya. Sana para verdik. Otomatik ödedik yani kargoya. Bir adama hesap soruyoruz değil mi?
Evet.
Yani adama çok aşırı şekilde tamam. Yani illaki yani iyi haber getiren postacıyla kötü haber getiren postacı bir değil. İllaki. Ama burada bu şeyi de fark etmek lazım diyor İmam Gazali Hazretleri. Var mı hocam söyleyeceğiniz konuda bir şey?
İşte şey... Asıl sahibini unutmamak üzere insanlardan teşekkürü esirgememesi de gerekiyor. Çünkü teşekkür etmek ve özür dilemek insan ilişkilerinin asgari düzeyidir. Teşekkür etmek ne kadar? O da Allah'a şükrün bir parçasıdır. Ama teşekkür ederken Allah'a da şükrü unutuyorsa artık bu hakikaten bir nankörlük.
Hocam İbn Acibe diyor ki birisi size bir ihsana bulundu mu? Hem teşekkür edin. Allah razı olsun kardeşim. Teşekkür ederim deyin. İçinden de deyin ki bu nimet alıyor ama senden değil, ben bunu Allah'tan alıyorum arkadaş. Bunu İbn-i söyleyin tasavvuf... İbn Acibe bu Bahrül Bedid isminde çok güzel bir tefsir şişesi, benim de çalışmam. Diyor ki evet. Yani alırken öyle söyleyin içinizden. Sen veriyorsun ama Ben bunu Allah'ın yerine alıyorum. Senden almıyorum. Sen neysin?
Aracısın.
Aracısın. Daha teşekkür hak ediyorsun. Çünkü hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. Men lem yeşkürünnâs lem yeşkürillâh. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez.
Evet.
Onu da yani ihmal etmek yok.
Onun da bir payı var orada.
Var. Ama işte o payları karıştırmamak lazım.
Evet. Aynen. Herkese hakkını teslim etmek gerekiyor.
Eyvallah. Hocam şimdi devam ediyor bu. Yani verenin iç dünyasını okumaya devam ediyor. İmam Gazali nimeti yani size ulaştıran,
evet,
ihsanla bulunan insanın psikolojisini tahlil ediyor hocam. Çok ilginç. Evet. Allah Teala kendisine bildirdiği bu itikada sahip olduktan sonra vermemek imkanı olmaz. Yani Allah diyor ki sen kuluma verirsen ben sana cennete daha fazla veririm mükafat, evet, dediği için bu adam yani vermemesi mümkün değil. Vermek zorunda. Çünkü ahireti kazanacak. Bir mümin ahirete inanıyorsa nasıl vermez ki? Çünkü Kur'an-ı Kerim infak ayetleri var. Fakire ver, yolcuya ver, köleye ver.
Evet.
Vermezsen de cennete gidemiyorsun zaten.
Evet.
Vermek zorunda diyor. Hatta diyor ki hocam eğer karı olmasa vermeyeceğini de bilir.
Hmm.
Çok ilginç. O halde veren seni değil kendi karını düşünüyor. Gerçekte o sana ikram etmiyor. Umduğu bir nimete seni vasıta kılıyor. Gerçekte sana inam eden, onu sana müsahhar edip yani onu senin hizmetine sokan, kalbine bu inanç ve iradeyi veren ve onu mecbur tutandır. Kimdir o mecbur tutan da? Allah Celle Celaluhu'dur.
Evet.
Yani o varlık sahibini Allah mecbur tutuyor. Diyor ki ey kulum, ey varlıklı kulum benim. Sen bu helal kazandığından infak etmezsen cennet hayal bile etme. Giremezsin. Vermem cennetimi. Ondan sonra hadi bakalım bir de kalbine düşünceyi de atıyor mesela. Bir adam sabah kalkıyor. Bir varlık sahibi. Ya diyor ben diyor niye bir yetimhane açmıyorum ki?
Evet.
O ilham Allah'tan geliyor. Başka birisi de diyor ki mesela ya diyor ben niye Suriyeli mültecilere yardım etmiyorum? Birine gelen ilham hocam diğerine gelmiyor. Biri mülteci düşkün oluyor. Onlara yardım edeyim. Diğeri yetim düşkün oluyor. Diğeri talebelere düşkün oluyor. Aman talebeler açıkta kalmasın. Yurtlar yapıyor mesela. Birinde olan diğerinde yok. Halbuki hepsi aynı İstanbul'da yaşayan insanlar.
Evet.
Bu ilhamları kim verdi? Bir de orası var. Sabah kalkıyorsunuz hocam diyorsunuz ki ya bir babamı arayayım. Bir falanca akrabam vardı zorda kalmış. Ya şunu bir arayıp hal hatır sorayım. Durup dururken ama hani herhangi bir hatırlatıcı sebep de yok. Bunlar hepsi Allah'ın özel ikramı değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani sebeplere takılıp sebepleri yaradanı göz ardı etmek oluyor yani.
Ya size şimdi hocam onu çok güzel söylüyor. Demek ki diyor şükür bütün nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmektir. Şayet bu hususta tereddüte düşersen ne nimeti ne de nimeti vereni bilmiş olursun. Yani esas sıkıntı burada başlıyor hocam bizim genelde insanlık açısından bakarsak meseleye. Gerçek nimeti her zaman Allah'ın gönderdiğini unutuyoruz. İlk bize o son bize gelen eli diyelim,
evet,
görüp orada takılıp kalıyoruz. Hani plak takılır ya böyle.
Evet.
Ya benim patronum çok seviyor. Bana zam yaptı işte falan. Şöyle şöyle. İyi de arkadaş o patronu o eve kim yönlendirdi? İşçiye karşı sevgiyi veya bir baba.
Evet.
Hocam mesela hayvan ailemesi çok bahsediyorsunuz. Bir aslan işte 9 ay 10 ay şefkat gösteriyor yavrusuna. 10 ay sonra onu parçalayıp kovuyor.
Evet.
Aileden.
Ya gidecek ya da
ölecek. Şimdi
evet, erkek aslanları Allah
Allah
gönderiyor.
Yani babası erkek aslan onu koruyor önce değil mi? Olay evet. Kadar. Ondan sonra hocam bu duygular kesiliyor. Yani kendi evladı yavru aslana düşman oluyor. Eğer gitmezse o ne diyorsunuz hocam aslan şeyine grubuna.
Aile. O da aile.
Eğer ayrılmazsa onu öldürüyor kendiliğiyle.
Evet. Yani artık kendi ayakları üzerinde duracak. Kendi avını
hocam,
kendi avlayacak.
Hocam bıçak keser
yani.
Gibi merhamet kesiliyor o anda ya.
Evet.
Sanki hiç o iki hayvan anne evlat olmamış. Baba evlat olmamış. Allah diyor
evet.
Ki onay problem. Yani diyor sen diyor ayrı yaşaman lazım. Bir anda sevgi merhamet bitiveriyor. Daha öyle hayvanın yani yavrusunun canını veren aslan.
Evet.
Bu sefer kendi yavrusunu kendi öldürmeye kalkıyor.
Evet.
Çünkü o kadar sevgi verilmiş.
Şimdi öbür türlü ne oluyor? Mesela o aslanları göndermezse onlar yavrular. Büyük ölçüde gene anne babasının avlarından geçirmek isteyecekler. Artı aile gereğinden fazla.
Büyüyecek.
Büyüyecek. Artı başka uygunsuz durumlar oluşacak. Yeni kuşak, yeni çocuklar yetiştirmek, yeni yavrular yetiştirmek onlar için zor olacak falan.
Çünkü 15-25 yaşında abisi var. Hala evde emzik
duruyor yani. Evet.
Şimdi hocam yani alakası çok yok ama yani toplumsal bir sıkıntımız var. Bugün de hocam gençler evlenmiyor ya. Şimdi 25 yaşında, 30 yaşında hala annesine babasına yük oluyor.
Evet.
Şimdi 5 kardeş düşünün. Erkek evladı. 5'i de evde kalmış. Anne baba böyle hocam tanıdıklarımız var ya, artık bir evlensene de kurtulsam diyor.
Evet.
Yani yemeğini yap. Yani tamam, insanın hani 15, 20, 25 yaşına kadar yapıyorsun ama hala eve yük. Keşke hayvan alemindeki o kuralı biz de eve uygulayıp yani belli yaşa gelen çocuklarımızı hadi evladım artık. Yani Batıl'a bunu gerçi merhametsizce yapıyor. Hani biz merhametli olarak. Yavrum sen evet. De kendi aileni kur. Git yuvanın başında, sen de bir aile reisi ol. Sen de bir anne ol.
Şimdi işte özellikle çocukluk döneminde hocam, çocuk bir şeyi elde ederken onun hakkını vermeden elde ediyor ya. Yani çocuk istediği, önünde istemediği arkasında.
Evde çocuk, olduğu sürece ailede.
Çocukken böyle yetiştiriliyor. Bir şey elde etmek için anne baba onun çaba göstermesini çaba göstermesine gerek kalmıyor. Narsist yetiştiriyor. Şimdi narsist yetiştirdiğin çocuk büyüdüğünde narsist olur. O başkasına aşık olamaz. Çünkü kendisine aşık. Günümüzdeki evlenme işlerinin bir sebebi, tek sebebi değil ama önemli bir sebebinin ben narsizm olduğunu düşünüyorum hocam.
Yani başka insanlara geçinememe.
Kendine aşık.
Annesiyle geçiniyor bir şekilde.
Evlenmesi için olması lazım. Başkasına aşık olması lazım. Ama bu kendine aşık.
Evet.
Kendine aşık. Dolayısıyla hiçbir konforundan vazgeçmek istemiyor. Anne baba da son derece fedakar. Dolayısıyla onun üzerinden bir hayat yürütmeye çalışıyor. Çünkü yani.
Kurduğunuz ailede siz bırakın hizmet alma, hizmet vereceksiniz.
Evet yani.
Eşinize hizmet edeceksiniz değil mi? Paylaşacaksınız.
Tabii. Yani anne babalar bu konuda çocuklarını, daha doğrusu yetişkin çocuklar diyelim biz bunlara. Yetişkin çocuklarını eleştirmek de haklılar ama geriye dönüp de şeyde bir sorgulamaları, muhasebe etmeleri gerekiyor. Bu çocuğu biz nasıl böyle yetiştirdik?
Yani daha çocuk istemeden sıcak çorba getiriyorsun, soğuk su veriyorsun. Yani çocuğu hiç böyle şey bırakmıyorsun, bir boşluk.
Evet, çocuğun kendi çabasıyla bir şey elde etmesini teşvik etmek gerekiyor. Çocuk gelmiş diyelim ki 4-5 yaşına, hala anne ona kendisi yemek yediriyor. Bunlar yanlış. Kendi ayakları üstünde durmayı öğretmesi lazım. Kendi kanatlarıyla uçmasını öğrenmesi lazım. Eğer öyle olursa çocukta şükür duygusu gelişiyor hocam. Çünkü bir nimeti elde etmenin bedelini ödüyor. Ama öbür türlü hiç bedelsiz bir şeyi aldıkça kıymeti ne oluyor? Olmuyor.
Hocam çok güzel bir konuya girdin. Zaten diyorlar ki insan baba olmadan babadan kıymetini anlamaz.
Evet. Sebebi yaşamazsa.
Çünkü genelde anneler hep böyle her şeyi yaptığı için çocuk sana diyor ki ya her türlü nimeti bana annem getirir. Bilmiyor ki babası gece vakti gitmiş. Soğukta sıcakta çalışmış.
Evet.
Değil mi? Yani kendi yememiş.
Mücadele etmiş.
Kendi yememiş. Orada insanlarla mücadele etmiş. İş bulacağım edeceğim diye. Ezilmiş, patronu azarlamış, ses çıkarmamış evde evladım var diye. Bunu insan hocam çocuklar ancak baba olunca anlıyorlarmış.
Evet.
Çünkü baba olunca kadar
görmüyorlar. Aslanlar aleminde de böyle hocam.
Nasıl
mesela
hocam?
Aslanlar aleminde avlanmayı büyük ölçüde şeyler yapar. Dişi aslanlar yapar. Erkek aslanlar avlanmaktan ziyade şeyde de çok durmazlar.
Çakalları falan
yuvada da, yuvada da çok durmuyorlar. Diyelim ki 50-60 kilometre karelik bir alan onların şeyi. Alan olarak belirlemişler. Av alanı ve yerleşim alanı olarak belirlemişler. Hiç durmadan oralarda gezip tozuyor. Başka işte çakallar, sırtlanlar.
Onları kovalıyor.
Girdi mi girmedi mi.
Aileye zarar vermesin.
İz bırakıyor oraya. Av bölgesini kontrol altında tutuyor. Ama şeyler yavru yavrular. Yavru
hep aslanlar. Hep anneyi görüyorlar.
Bakın aslanlar avlanan kim şey? Anne tamam mı? Yemeği sütü emziren o. Yemeği getiren
ama
o.
Ama erkek
tamam
aslan olmasa oraya.
He, ama o bölgeyi kontrol altına alamaz. Ama görmüyor onu yani.
Yani sırtlanlar çakallar gelir. Hem yavruları da yerler.
Tabii.
Hem dişi aslanları da yerler.
Evet.
Ama dediğiniz gibi o yüzden demek ki hocam gerçek nimeti vereni yani sadece ilahi bağlamda hepsi Rabbimiz ama İnsani ilişkilerde bile hocam hakikaten bunu görmeye çalışmak lazım.
Evet,
yani.
Evet.
Babanın yerini, annenin yerini, öğretmenimizin yerini işte diyor ki İmam Hazreti Ali bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyor mesela.
Evet.
Çünkü biliyor yani öğretmenliğin ne kadar kıymetli, kutsal bir şey olduğunu.
Evet.
Şimdi mesela hocam bakıyorsun çocuk öğretmenini hiç ciddiye almıyor. Ondan öğrendiği ilimin kıymetini fark etmiyor şimdi. O yüzden diyor ki hocam tekrar Gazali'ye dönersek. Yani şimdi gerçek nimeti veren Allah demiştik ya.
Evet.
O vakit diyor yani gerçek nimeti verenin Allah olduğunu bilmezse yalnız nimeti verene değil başkasına da teşekkür içinde olur. Yani nimet veren Allah gerçek nimeti veren ama bir kulun arası şimdi hocam biz bankada paranız var. patron gönderiyorsa kim veriyor parayı? Kasiyer veriyor yani. Bankadaki evet. veznedar veriyor. Hemen direkt gidip o bir aracı esasında.
Evet.
Şimdi diyor ki marifetteki noksanlığı sebebiyle sevgin azalır. Yani Allah'a olan sevgin.
Evet.
Sevgin azaldığı nispetle de amelin azalır. Hocam bunu çok ben ciddiye aldım şimdi. Şu manada. Biz amellerimizi niye az yapıyoruz? Çünkü gerçek nimeti verenin Allah olduğunu unutunca ya niye çok da teşekkür edecek bir şey göremiyor insan.
Evet.
Hocam bu çok büyük bir fecaat. Şimdi İmam Gazali bunu çok güzel açıklıyor. Yani Allah o kadar çok nimet vermiş ki nimetlerin bolluğundan nimetin nimet olduğunu fark edemiyoruz.
Aynen öyle.
Şimdi göz nimet hocam. Devamlı görüyoruz. Hiç sabah kalkıp da Allah ya Rabbi sana teşekkür ederim. Gözlerimi yaratmışsın demiyoruz. Niye?
Evet.
Sanki olması gereken budur. Diş nimeti, ne bileyim sağlık nimeti. Ama bir
mesela
bir
insan bir gözünü mesela hocam kaç trilyona değişir? Kaç trilyon verse bir insan gözünü verir. Demek ki yani böyle hani çok böyle hesapçı arkadaşlar var. Ben onlara öyle diyorum.
Evet.
Ya sen şuradan düşün. Allah sana kaç trilyon hediye etmiş. Şimdi sen dedim o sadece organlarını düşün. Her bir organının ekonomik piyasa değerini düşün. Tamam mı?
Hocam biraz veya, kapitalist bir yaklaşımla.
Ya hayır onun anlayacağı değil o tamam mı hocam? Başka bir şeyden anlamıyor.
Eyvallah.
Bu arada bir düzeltme yapayım hocam. Şeyi ayı olmayan Merkür.
Ha onu da buldum.
Mars ya da Venüs mi değil cep telefonundan kaydıma baktım. Merkür'de onun için şey yok.
O zaman hocam bizim
yok.
Her
tek
sabah
mevsim var
hocam
yani.
Her sabah kalkıp bizim aya da dua etmemiz lazım.
Aya da bir teşekkür borcumuz
ya Rabbi,
var tabii.
Şimdi aynı işe yarar. Belki işte hocam ilim burada önemli. Yani
kesinlikle.
Hakikaten iyi bir ayet-i kerime de diyor ki Rabbimiz Allah'tan ancak hakkıyla alimler, bilenler korkar. Ve bilenler şükreder diye. Bilenler evet. sabreder diyebiliriz. Bunu çoğaltabiliriz. Sebebi de alim bildiği için şimdi ayın ne işe yaradığını bilmeyen bir adam ya. Ya Rabbi ayı yaratmışsın ama niye yarattın bilmiyorum. Yani tamam gece biraz ışık veriyor ama o kadar. Şimdi artık elektrikler var. Gece lambaları, sokak lambaları her yerde.
Evet.
Dönüp gökyüzüne bakıp ayın kaç olduğunu bile fark etmiyoruz çoğu zaman.
Evet.
Yani yarım ay mıdır, hilal midir? Ama öyle değil. Bak, dediğiniz evet. gibi hocam yani mevsimleri etkiliyor.
Kesinlikle.
O yüzden hocam bu bilgi ve şükür arasında çok ciddi bağlantı
çok,
var.
Çok çok. Geçen programda değinmiştik. Tekrar yeri geldi söyleyeyim. Şimdi mesela bizim şu anda biz konuşurken dinleyicilerimiz bizi dinlerken bize kulak misafiri olurken ne alıyor? Nefes alıyor, nefes veriyor.
Hiç şükrediyor muyuz?
Eyvallah. İlginç bir şey mesela hocam. Aldığımız nefesin, oksijenin yarısını okyanustaki bitkisel planktonlar üretiyor. Plankton dediğiniz gözle görülebilecek en küçük canlılar. Mikros daha küçük olanlar var da gözle görülebilecek en küçük canlılar. Şimdi okyanusun ta bir ucundaki bu bitkisel planktonların ürettiği oksijen şu anda bizim ciğerlerimizde bizim yaşamımızın bir parçası haline geliyor. Şimdi bunu bilmek mesela insanın şükür aynı zamanda bir ekolojik çevresel bir duyarlılık oluşturuyor.
Ya bu okyanusun bana hizmeti var. Ona hizmeti var. Teşekkür edeyim. Kirletmeyeyim.
Evet aynen öyle kirletmeyeyim. Orasını okyanusun da hakkını vermek, çevrenin hakkını vermek, onun da şükrünü yapmak. Sonuçta insana kar bu.
Öyle.
Çünkü insan şükretmediği için modern zamanlarda bunca teknolojik gelişmeye rağmen insan havayı kirletti, suyu kirletti, toprağı kirletti, tohumları kirletti.
Hocam o kadar güzel bir şey söylediniz ki yani Allah
şükür ne kadar yansımaları
Allah
oluyor.
Allah tertemiz bir tohum vermiş insanlık için. Ama onu siz bozuyorsunuz.
Gedeoğlu yapıyorsunuz.
Ondan sonra da
genetiğini değiştiriyorsunuz.
Herkes kanser oluyor hocam. Ya ama çok yayıldı kanser diyorsunuz. Böyle evet. hocam hatta mantar gibi sağa bak evet. sola bak.
Geçen istatistikleri okudum Dünya Sağlık Örgütü'nün 1/5 ölüm nedeni kanser.
Her 5 kişiden birisi kanserli yani.
Evet.
Sebebi de işte Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeyip onları ifsad etmemiz.
Tam burada bir şey daha söyleyeyim hocam.
Buyurun.
Kanser de dahil olmak üzere mesela ilginç bu mikroplar zaten bizde var. Moral ve motivasyon düştüğünde bu mikroplar etkili anında hale geliyor. Tasavvufun işte bana göre anladığıma göre günümüz insanına en çok katkısı olan şeylerden bir tanesi moral ve motivasyonunu yüksek tutmak. Niye? Çünkü
zaten hocam esas şey orada.
Evet. Yani moral ve motivasyonu yüksek tutmak sadece moral ve motivasyonunu değil, bedensel sağlığını da şeyde tutuyorsun, koruma altında. Çünkü moral ve motivasyon senin kolun kanadın, senin zırhın, senin koruma kalkanın. O ortadan kalktı mı ne oluyor? Beden tarumar oluyor yani.
Hocam yani insanı bir arada tutan ruh. Ruh dağıldığı zaman
beden dağınıklı hale
dağılıyor.
Geliyor.
Şöyle evet. Hocam sen ayet-i kerime bunun da sırrını bize bildiriyor Rabbimiz. Eğer şükrederseniz artırırım.
Evet.
Neyi artırırım? Her şeyi. Sağlığınızı, malınızı, nimetleri, çocuklarınızın işte kalitesini, ailenizin efendim şeyini, güzel bir aile hayatı. Hocam burada akla gelen her şeyi Allah'a artırırım diyor. Ama eğer diyor nankörlük eder de verdiğim nimeti fark etmezseniz,
evet,
bana teşekkür etmezseniz azabım çok şiddetlidir. Çok ilginç hocam.
Evet.
Bakıyorsun ona her türlü varlık içinde ama şiddetli azap içinde aynı zamanda. İşkence ve adam intihar ediyor mesela. Ya diyorsun bu adam niye intihar etti?
Değil mi yani?
Zahiren baktığında çok büyük fabrikası, villası, güzel bir ailesi, çoluğu, çocuğu, her şey var. Ama adam hocam bunu Allah'tan geldiğini bilmediği için, nankörlük ettiği için bir bakıyorsunuz ki o adam o villa içinde, o şey içinde bir cendereye yakalanıyor. Ruhu sıkılıyor. En son kendi hayatına yani düşmanın yapmayacağını yapıyor. Düşman bile insanı cesaret edip vuramazken silahı dayayıp intihar ediyor.
Kendisine evet yani.
Sebebi de nankörlük.
Evet çünkü yaşamın kıymetini bilmiyor. Kendi kadrinin kıymetini bilmiyor. Bilmeyince işte şükürsüzlük sadece nimeti veren Allah'a karşı bir nankörlük değil. İnsan kendisine karşı da nankör olup dediğinizi yapıyor işte. Bir insan kendine nasıl yaşamına son verebilir? Onun artık gözünde bir kıymeti kalmamıştır kendi yaşamının. Niye? Sen Allah'a şükretmediğin zaman kendi yaşamın da senin için kıymetsiz bir hale geliyor. Ben hep diyorum, gençlerin anlayacağı dille söylemeye çalışıyorum. Şükretmek demek Allah'ın sana verdiği nimetlerin tadını çıkarmaktır aynı zamanda yani.
Hocam çok harika bir şey söylediniz. Tekrar
yani Allah'a şükretmek, Allah'ın verdiği nimetin farkında olup onun tadını çıkarmaktır. Mesela Allah sana zaman vermiş. Ama sen bunu şükredersen, bak zaman önemli bir şey. Ne yapmamam lazım? İsraf etmemeliyim. Ne yapmalıyım? Ben bununla yapabileceğim şeylerin hep en iyisini yapmalıyım. Ama öbür türlü ne oluyor? Öbür türlü İpsiz sapsız zamanımızı çalıyor. Olduk olmadık şeylerde zamanımız gidiyor. Kimse bizim hayatımızı çalamaz. Mevlana diyor ki hayatını çaldırma. Kimse bizim hayatımızı çalamaz.
Çalma hakkı yok.
Ama zaman dediğin şey hayat. Zamanı çalınca hayatından bir parça gidiyor. Parça parça gidiyor yani.
Koparmış oluyorsun.
Ha, parça parça koparıyor yani.
Hocam çok güzel bir yerde sohbeti bugün keselim ama inşallah haftaya buradan devam ederiz. Çok güzel bir konuya girdiniz. Bu zaman da bir nimettir.
Çok hakikaten büyük bir nimet. Kıymetli bilmek
lazım. Hocam bu konuyu biraz daha bence haftaya yapalım. Devam edelim, işleyelim inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında Ali Rıza Bayzan hocamızla beraber ben Deniz Süleyman Derin bugün programı sonlandırıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.